Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Değerli dinleyicilerimiz, Yeşaya kitabının 47 ve 48. bölümlerine bakacağız. Konu, Babil'in gerileyişi ve düşüşü. Bu 47. bölümün konusudur. Bu kitapta Babil'in yıkımının önceden bildirildiği 3. kez oluyor. Tanrı'nın putları yargılayacağı konusuyla başlayan 46. bölümde Babil'in düşüşü ima edilmişti. Bu sırada Babil çok küçük ve önemsiz bir krallık olduğundan bu konuya ayrılan zaman hayret vericidir. Bir dünya gücü olabilmeden önce en azından bir 100 yıl geçecekti. Babil kulesi zamanından beri vardı ve dinsel bakımdan dünyayı etkilemişti. Eski antlaşmadaki peygamberlik kitapları boyunca sarhoşluk ve putperestlik hakkında çok şey söylenmiştir. Bunlar herhangi bir ulusun düşüşüne neden olan iki şeydir değerli dostum. Geçmiş ya da geleceğin Babil'iyle hiçbir ilgisi olmayan, günümüzde yaşayan bizler için burada ruhsal bir anlam vardır. Geçmişteki Babil, yargının kalıntı ve yıkıntılarının altında yatmaktadır. Yüceliği yüzyılların birikmiş tozuyla azalmıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletler'de bu Babil yatkınlığını görebiliriz. Babil, dünya için politik gücün bir araya geldiği yerdir ve sonunda inatçı kral Mesih karşıtının yönetimi altında bu gerçekleşecektir. Ticari birleşmenin Avrupa'daki uluslar arasındaki ekonomik engellerin kaldırılmasıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Dinsel birleşmeyi hem Katolik'te hem de Dünya Kiliseler Konseyi'nde görüyoruz. Bunların hepsinin antik Babil'de önceden tasarlanmış olduğunu göreceğiz. Ey Erden Babil kızı, in aşağı toz toprak içerisinde otur. Ey Kildani kızı, tahtın yok artık, yere otur. Bundan böyle zarif, nazlı demeyecekler sana. Yeşaya kitabının 47. bölümün 1. ayeti. Aşağıya in. Tıpkı bir köpek itaat etmeye çağrıldığı gibi, affedersiniz, Tanrı'nın Babil'e verdiği emirdir bu. Tıpkı otur Rex, otur der gibidir. Alçaltılma vakti geldiğinde Tanrı büyük dünya gücü Babil'le böyle konuşacaktır. Tanrı in aşağı Rex, in aşağı Babil diyecektir. Rab ise Galile denizindeki fırtınaya da böyle yapmıştı. Rab dalgalara ve rüzgarlara hitap ettiğinde sakin ol dedi. Tıpkı bu da, affedersiniz, bir köpeği sakinleştirir gibiydi. Yeşaya'da aynı düşünce vardır. Babil'e bakire denmektedir çünkü henüz bir düşman tarafından ele geçirilmemiştir. Babil'in Nemrut'a ve Babil Kulesi'ne dayanan antik bir tarihi olmasına karşın daha yeni güç kazanmaktaydı. Vadideki bütün ziguratlar Babil Kulesi gibi yapılmışlardı. Babil'in büyük bir şekilde alçaltılacağını bildiriyor. Bir çift değirmen taşı al da un öğüt. Aç peçeni, eteğini kaldır, baldırını aç, ırmaklardan geç, ikinci ayet. Babil'in sonunda tabii tutulduğu büyük alçaltılmayı tanımlıyor. Babil, İsrail halkına kötü davranmıştı ve şimdi kendisinin alçaltılacağı zaman gelmişti. Günümüzde çıplaklık popüler bir şeydir değil mi? Erkekler bu konuyla bir çocuğun yeni bir oyuncakla oynadığı gibi oynarlar ama bu insanları alçaltan bir şeydir dostum. Tanrı'nın insanları giydirmesi bir rastlantı değildi. Çıplak dolaşmak isteyen birinin bir takıntısı, gerçek bir takıntısı vardır. Babil için çıplaklık onun alçaltılmasının bir kısmını oluşturuyordu. Yeşaya 47 ayet 3'te şöyle diyor: çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek. Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim. Burada Tanrı'nın İsrail'i Babil'in ellerine teslim ettiğini görüyoruz. Halkıma öfkelenmiş, onları mirasım olmaktan çıkarıp eline teslim etmiştim. Ama sen onlara acımadın. Yaşlılara bile çok ağır bir boyunduruk yükledin. 6. ayet. Dostum, Tanrı Babil'in kendi halkını alabilmesinin nedeninin Babil'in o kadar üstün oluşunun değil, kendisinin buna izin vermesi olduğunu onlara açıkça bildiriyor. Kendilerini çok güçlü hissediyorlardı ve İsrail'i devirdiklerinden ötürü kendileriyle çok övünüyorlardı. Hatalıydılar. Tanrı halkını Babil'in eline teslim etmişti çünkü onlar, yani İsrailliler, Rab'be karşı günah işlemişlerdi. Tanrı kendi halkını yargılıyordu. Habakuk'ta yer alan kısa peygamberliğin mesajı budur. Yeşaya 47:7'de şöyle okuyoruz: sonsuza dek kraliçe olacağım diye düşünüyordun. Bu şeyleri aklına getirmedin, sonuçlarını düşünmedin. Tanrı'nın kendi halkını yargılaması Babil'i aldatmıştı. Tanrı'nın halkını kendi güç ve kuvvetleriyle aldıklarını düşünmüşlerdi. Ey güvenlikte yaşayan zevk düşkünü! İçinden kraliçe benim, başkası yoktur. Hiç dul kalmayacağım, evlat acısı görmeyeceğim diyorsun. Dinle şimdi. Yeşaya 47 ayet 8. Babil kibirli, gururlu ve dikkatsizdi. Korkutucu bir düşüşün geleceğine inanmıyordu. Babil kralı Nebukadnezar, büyük ve görkemli Babil şehrine bakıp, "Bu benim bina ettiğim büyük Babil'dir," demişti. Tanrı'yı hiç övmemişti. Tanrı onu bir öküz gibi ot yemek üzere kırlara yollamıştı. Bir tür hafıza kaybına uğramıştı. Herhalde günümüz psikiyatristleri buna isteri derlerdi. Uzun bir süre kim olduğunu bilmeden ve bir hayvan gibi yaşadı. Bu Tanrı'nın ona verdiği yargıydı. Kötülüğüne güvendin. Beni gören yok diye düşündün. Bilgin ve bilgeliğin seni saptırdı. İçinden kraliçe benim, başkası yok diyordun. 10. ayet. Dostum, bir ulus ya da bir insan için her zaman gururlanıp kendi başına her şeyi halledebileceğini düşünme tehlikesi vardır. Bizler insanlığa büyük bir hizmet ya da katkıda bulunarak değil, insanları bina etmek yerine alçaltarak zengin olabilecekleri bir ülkede yaşıyoruz. Eğlence sektöründe kazanılan milyonlarca doları ve çok sayıda insanın içki satışından zenginleşmelerini düşünün. Bir ulus olarak birçok şaibeli işin içindeyiz ve dünya ulusları da öyle ve çalışma yöntemlerimiz her zaman saygın değillerdir. Bunları saklamaya çalışıyoruz ama Tanrı görüyor ve Babil'i yargıladığı gibi ulusları da yargılayacaktır. Gençliğinden beri emek verdiğin muskalarına, çok sayıda büyülere devam et. Belki yararını görür, kimilerini titretirsin. Aldığın öğütlerin çokluğu seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldız bilimcilerin, ay başlarında ne olacağını bildirenlerin şimdi kalksınlar da başına geleceklerden seni kurtarsınlar. Yeşaya 47, 12, 13. ayetler. Tanrı Babil'le alay ediyor dostum. Onlara o kadar güvendikleri ve başlarını bu kadar derde sokan büyücülüğe dönmelerini söylüyor. Onları mahveden, onların başlarını derde sokan bu büyücülüktü. Tanrı o kadar harika olduğunu düşünüyordunuz. Neden sizi sıkıntıdan kurtarması için şimdi ona güvenmiyorsunuz diyor. Aldığın öğütlerin çokluğu seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldız bilimcilerin, ay başlarında ne olacağını bildirenlerin şimdi kalksınlar da başına geleceklerden seni kurtarsın. Babil'in o anki durumunu niteleyen sözcük kargaşaydı. Babil ismine yaraşır bir şekilde yaşıyordu. Babil kargaşa anlamına gelir ve kargaşa onları sarmıştı. O büyük şehir, büyük ekonomik gücüne ve ürünlerinin çokluğuna güveniyordu. Ama o ulusa bir şey olmuştu ve içten içe ölüyordu. Batı ülkeleri ekonomik güçlerine güveniyorlar ama bir sorunları vardır ve onu görmüyorlar. Sorunları ahlaksaldır dostum. Ulus olarak diri ve gerçek Tanrı'dan ayrıldılar. İlk bakışta bizimle bir ilgisi yokmuş gibi görünen antik Babil şehrinin bize bir mesajı vardır. Babil'in yıkıntılarındaki taşlar bizlere bir uyarı haykırıyorlar. Şimdi Yeşaya kitabının 48. bölümüne geldik. Konu, Tanrı İsrail'i atmamıştır, İsrail'i kurtaracaktır. Bu son 3 bölümün hepsi de kötüler için huzur yok sözleriyle biter. Kötülere esenlik yoktur diyor. Mesih huzur getirir ama onu reddedenler hiçbir zaman huzur, gerçek anlamda huzur nedir bilmeyeceklerdir. Putlara dönmek, Mesih'e sırt dönmektir. Gördüğünüz gibi bu bölüm putperestliği red konusunu vurgulamıştır. putperestlik Babil'e götüren yoldur. Tanrı bu kitapta Golgota'ya giden yalnız yolda ilerlemektedir. Dinle ey Yakup soyu, İsrail adıyla anılan Yahuda soyundan gelenler, Yahve'nin adıyla ant içen sizler, İsrail'in Tanrısını anarsınız. Ama bunu doğruluk ve içtenlikle yapmıyorsunuz. Yeşaya 48 ayet 1. Yahuda ve İsrail'in farklı olduğunu söyleyenler vardır. Tanrı bu ayette bu düşünceyi yalanlamaktadır. Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu ismi değiştirmeye çalışmayın. Burada bütün İsrail evine hitap ediliyor ve onlar İbrahim, İshak ve Yakup'tan gelen seçilmiş soya aittirler. O zamanki ve günümüzdeki Rabbe sırtlarını dönmüş olan ulus, Tanrı'ya dönmek için olan bu son uyarıya kulak vermelidir. İsrail'in Tanrısından onu tanıyorlarmış gibi söz etmekteler. Aslında onu ne tanıyorlar ne de ona hizmet ediyorlar. Hiçbir gücü olmayan bir putları ya da bir dinleri var. Sorunlarının çözümünü Amerika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya ya da Arap ülkelerine dönerek bulamayacaklar. Yardım Tanrı'ya döndüklerinde gelecektir. Çözüm, sorunlarına çözüm, yardım dolar ya da euro'dan gelmeyecektir. Yardım Tanrı'ya döndüklerinde geleceklerdir. Onlar için çözüm buydu ve değerli dostum, bizler için de çözüm budur. Kutsal kentin yurttaşları olduğunuzu, İsrail'in Tanrısına dayandığınızı ileri sürersiniz. Onun adı her şeye egemen Yahve'dir. 2. ayet. Yeruşalim halkı olmakla ve Tanrı'nın çocukları olmakla övünüyorlar. Ama o sadece bir isimdir. Aslında Tanrı'ya yabancıdırlar. Tanrı'ya sırtlarını dönmüşlerdir. Tanrı'nın kurallarında gitmiyorlardır. Tanrı'yı yaşamlarına almamışlardır. İnatçı olduğunuzu, tunç alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için diyor. 4. ayet. Başlangıçtan beri Tanrı İsrail'i Mısır'dan çıkarttığında onların dik başlı bir halk olduğunu biliyordu. Değerli dostum, Tanrı onları, onlar diğer uluslardan daha üstün oldukları için seçmemişti. Bizleri de biz üstün olduğumuzdan ötürü seçmemiştir. Tanrı onları ve bizi kendi lütfundan, kendi kayrasından ötürü ve bizim büyük ihtiyacımızı görmüş olduğundan ötürü seçmiştir. Tanrı halkına bakın yalvarıyor. Yeşaya 48:12 ayette bakın ne diyor. Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinleyin. Ben oyum. İlk benim, son da benim. Tanrı'nın artık ulusa bir bütün olarak hitap etmek yerine sözünü sadece çağırdığım olarak nitelediği bir avuç sadık kişiye vermekte olduğu görülüyor. Evet, ben söyledim, onu ben çağırdım, onu getirdim, görevini başaracak. 15. ayet. Bu Tanrı'nın kalbinin özlemidir dostum. 16. ayette şöyle diyor, yaklaşın bana, dinleyin söyleyeceklerimi. Başlangıçtan beri açıkça konuştum. Olayların başlangıcında oradaydım. Rab Yahve şimdi beni ve ruhunu gönderiyor. Tanrı'nın mesajcısı olan Yeşaya peygamberdir. Onlara yalvarıyor ve onlara yalvarırken Rab İsa Mesih'i duyabiliyorsunuz. Deliç adında bir yorumcu çok doğru olarak peygamber daha önce kendisi için konuşmadığından, diğer yandan bu sözcükler bir sonraki bölümde kendisinin İsrail'i kurtaracak ve ulusların ışığı olan kişi olarak tanıtan Yahve'nin hizmetkarından geldiğinden, bu kişi Rab İsa Mesih'ten başkası olamaz diyor. Tanrı İsrail ulusunu hiçbir zaman vaatlerinin doluluğunda bereketleyememişti. Sizlerle ben de hiçbir zaman Tanrı'nın bizi bereketlemeyi istediği kadar bereketlenmedik. Bu kimin hatası? Tanrı'nın hatası mı? Hayır. İsrail'in hatası. Sizlerin ve benim hatamızdır dostum. Soyunuz kum gibi, torunlarınız kum taneleri gibi olurdu. Adları ne unutulurdu ne de huzurumdan yok olurdu diyor 19. ayette. Sonra bu bölümü Yeşaya'nın bu son ana kısmının 3 bölümünün bittiği şekilde sona erdiriyor. Yeşaya 48:22'de şöyle diyor. kötülere esenlik yoktur. Evet, kötülere barış ve esenlik yoktur. Değerli dostum, bu Tanrı'nın hizmetkarının putperestlerin bütün putlarının üzerine konulduğu ciddi bir kutsamadır. Sadece o, sadece İsa Mesih esenlik verebilir. Birisi Tanrı'dan uzaksa, günah içerisinde yaşıyorsa bugün dünyada esenlik bulamaz. Tanrı'dan uzak olan kimsenin esenlik bulamadığını söyleyen birkaç bin yıllık kayıtlı tarihe sahibiz. Kötülere, günah içerisinde yaşayanlara esenlik yoktur. Esenliği, barışı ancak İsa Mesih veriyor. İsa'ya gelen, günahlarına bağış bulan İsa aracılığıyla esenlik ve barış bulur.